Dislokasyon 922 ve Kartal Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Deniz Koray Ünlükaya, Akif Erol ve Mert Güven Beşiktaş'ın yeni Malatya Spor maçını yorumlayacağız. Milli ara dönüşü tatsız da bir milli aranın ardından tekrardan Süper Lig'e ve ardından hemen Şampiyonlar Ligi ile başlayan Dortmund maçıyla başlayan çok yoğun bir fikstüre dönüş yapıyoruz. Beşiktaş'ın bu arayı nasıl geçirdiği çok önemli. Tabii bunu görebilmek için Malatya Spor maçını izlememiz, takımı orada gözlemlememiz gerekiyor ama bununla ilgili de konuşacağız. Ama tüm bunlardan önce, maçtan önce bir transfer bombası var. Transferin son gününde, daha doğrusu UEFA'ya kayıt yapılacak günün son saatlerinde bir Pjanic ismi Beşiktaş'ın ortaya atıldığı, oyuncunun Rusya'dan veya Türkiye'nin başka takımlarıyla görüştüğü biliniyordu ama sonradan öğrendiğimize göre Gezal'ın da menajeri olan Hakan Korkmaz da sanıyorum ismi. Sergen Yalçın'la da iyi bir ilişkisi var. Sergen Yalçın'a oyuncunun böyle bir gelme durumunun olabileceğini söylemiş. Sergen Yalçın ve oyuncu FaceTime'da konuşmuş. Sergen Yalçın oyuncudan çok güzel bir enerji almış. Oyuncu çok istekli gözükmüş ve bu transfer yönetimin de bir becerisiyle birkaç saat içerisinde halledildi ve Beşiktaş hem kendi adına son yıllarda hem de bu transfer dönemi üzerinde Türkiye Süper Ligi'nde en isimli oyuncuyu transfer etti ve bu transfer dönemine damga vuracak transferi son saatlerde gerçekleştirdi. Şimdi size iki ayrı soru yönelteceğim. Birincisi, Pjanic'in transferini genel olarak nasıl yorumluyorsunuz? Maliyeti, bu transferin, işte bu oyuncunun Beşiktaş'a düşmesi, daha doğrusu Beşiktaş'a gelebilecek duruma gelmesi, bir sene içerisinde Barcelona'ya 60 milyon eurodan 60 milyon euro bedelle transfer olan bir oyuncunun son saatlerde gelişi neler katabilir sizce Beşiktaş'a? İkincisi ise birazcık kadro mühendisliği ile ilgili. Sizce Pjanic hangi iki oyuncuyla birlikte orta sahayı paylaşmalı? Tabii bu orta sahadan 3 yabancı seçecek olursanız da sol bek ve kaleciyle birlikte bir ekstra yerli eklemek durumunda olacağız kadrodan. Sizce bu yerli kim olacaktır diye soracağım. Mert, seninle başlayalım.
Tamam. Ya Pjanic adı üstünde. Hani büyük bir oyuncu zaten. İtalya'dan da takip ettiğimiz. Juventus'tan karşı Barcelona bir de Arthur verdi. Sadece para da değil. Arthur dedi, öyle düşünmek lazım. Arthur gibi bir oyuncuyu da verdi. Öyle bir oyuncuydu Pjanic ve Juventus hala o tarz bir oyuncu bulamadı. Hala ofansif böyle düzgün bir oyuncu arıyorlar. Juventus'un eksikliği o. Locatelli falan da ona ilaç olmadı. Muhtemelen açıklama da yaptılar zaten. Biz bu sezon çok transfer yapmadık. Öbür sezon sonunda, önümüzdeki sezon sonu hem iyi bir ofansif orta saha hem de bir golcü alacağız diye. Yani bu da demek oluyor ki Pjanic için boşluğunu bir şekilde hala dolduramadı Juventus. Barcelona da baktığımız zaman yani şu bir gerçek işte. Ekonomik kriz. Yani açıkçası Barcelona'nın tüpçüsü öyle bir batırdılar ki kulübü şu an hala acısını çekiyor. Yani Messi'nin ayrıldığı bir yerde Pjanic'in bize düşmesine de çok şaşırmamak lazım. Çünkü Messi en son gidecek insandı gerçekten de. Yani Messi gidebildi. Veya işte bakıyorsun Charles Arena gibi yıldız adayı yetenek var eden oyuncular ucuza dağıtıldı. Bayağı bir oyuncu elden çıkarmaya çalıştı. Pjanic için de maaşı yüksek.
Griezmann maaşı bunlardan biri.
Efendim?
Griezmann bu oyunculardan biri. Apar topar gönderildi resmen.
Aynen. Hatta Griezmann'ın alınması da yanlıştı bana göre. O da zaten onu destekleyen biri. Yani adamların forvet hattında kim var? Luke de Jong var. Brad White mıydı? O var.
Brad White var.
Abi Brad White bana göre zaten yani golcü değil. Yani mecbur adamlar Luke de Jong'a falan bakıyor. Fatih desen, Dembele desen ayrı bir dünya. Yani bir Barcelona sempatizanı biri olarak söyleyebilirim. Ben üzülüyorum Barcelona'ya ama Beşiktaş için çok iyi oldu. Pjanic için yani 2.750 maaşını vereceksin. Bir yıl kiralayacaksın. Hem de bunu Pjanic 34'ünde yapmıyorsun Pjanic'i. Daha gençken yapıyorsun diye biliyorum. O kadar yaşı yok. Dolayısıyla verim alacaksın Pjanic'ten. Yani zarar etme şansın yok. Ya sen en fazla maaş verdiğin oyuncular Batshuayi, Pjanic. Seneye zaten yoklar bu takımda kiralık olarak. Yani bitiyor kontratları. Dolayısıyla transfer için seneye çok rahatlaşacak elin. Maddi anlamda bir külfet değil. Onun için söylüyorum. Nereden bakarsan bak bu Uygursat transferi. Ağaoğlu'nun bir lafı vardı akşam pazarı diye. Akşam pazarı transferi tam olarak. Açıkçası bizim Gezalvari bir transferimiz. Ama hani Gezal çok acil bir transferdi. Onun için biz korkuyorduk. Oraya olmazsa olmaz diyorduk. Ama yani biraz Ünal Aysal tabiri konuşayım hadi biraz rakiplerden gelen. Pastanın üstündeki çilek olduğu için ekstra keyif verdi. Ama ekstra strese de sokmadı bizi. Gelmesi iyi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çok iş yapacaktır zaten. Çizilken de iyi bir oyuncu. Milli takıma da gitti geldi. Ben hocanın Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka kullanacağını düşünüyorum. Ya benim orta sahada hocanın vazgeçmediğine emin olduğum tek oyuncu var. Jose de Souza. Bir kere o kesin. Yani herkesten vazgeçer ama Joseph'ten vazgeçmez gibi duruyor. Bence burada işte biraz şey önemli. Şimdi hafta içi de ligde maçta var. Hafta sonu da maç var. Bu bir de Şampiyonlar Ligi yoğun tempoda. Muhtemelen rotasyonunu kullanacak. Yani bence bir Can'ı kullanacak, bir Kenan'ı kullanacak gibi olacak. Bence ligde daha çok rotasyon gerekmedikçe Can, Josef, Alex çıkar. Şampiyonlar Ligi'nde eminim ki bence Josef, Atiba, Pjanić çıkar. Hoca tanıdığım Sayan Yalçın. Ya da Can'la çıkabilir. Can'ın da temposunu çok övdü fiziğini. Joseph Can Pjanić de çıkabilir. İşte orada ligde daha çok Alex'i kullanıp veya işte rotasyon gerekmediği maçlarda Kenan'ın oynadığı maçlarda Alex Pjanić Joseph de yapabilir. Ama ben Şampiyonlar Ligi özelinde baktığımız zaman daha ideal olarak da Joseph Pjanić Atiba'yı da veya Can'ı daha makul, daha mantıklı buluyorum. Hem dinlenmiş bir Atiba da olacak çünkü ki milli takımı da golünü attı. Vallahi dedem formunu yukarı taşımaya devam ediyor. Onun için de zor yani. Hocanın hesaplamaları da zor. Ya Kenan'dan kullanacak ya da Salih ya da Can'dan kullanacak o hakkını. Ben de hani bu hafta neyden yana kullanacağını açıkçası merakla bekliyorum bu tercihinin. Kaan'dan mı, Salih'ten mi, Can'dan mı? Zor bir tercih ama bence Pjanić bu hafta sahaya çıkar. Ben daha çok Can Pjanić, Josef üçlüsünün Malatyaspor karşısında sahada yer alacağını düşünüyorum.
Peki Akif, sana dönelim. Sen Piyan için ne gibi artılar getireceğini düşünüyorsun ve sence kimlerle kombinlenmeli orta sahada?
Abi, Pjanić her türlü artı getirir ya. Yani adamın geçmişiyle alakalı konuşmaya zaten gerek yok. Neler yaptığı ortada ve uzun yıllar yani belirli bir standartın altına düşmemiş bu oyuncu. Yani kariyeri düşüşte bile değil. Öyle çok ciddi bir sakatlığı da yok. Geçen sene Barcelona'ya gelişi çok manasızdı. Ben Barcelona'yı takip eden bir insanım, hatta çocuktan beri Barcelona'yım diyebilirim. Geçen sene Pjanić'i çalıp Arthur'u vermeleri de çok saçmaydı. Çok mana verememiştim aslında. Çok da tercih edilmedi zaten Pjanić'te. 30 maça çıktı. Çoğu da ilk 11 diye sonradan girdi. Ama yani Beşiktaş'a ilk düştüğünde, haberler düştüğünde ben çok şaşırmıştım. Yani dedim imkanı yok öyle bir işin. Ama öyle son dakika, son gün girilen haberler genelde doğru çıkıyor. Doğru da çıktı. Hala inanamıyorum Pjanić'in geldiğine. Ya çünkü kalitesi belli bir isim. Yani bu Falcao'yu getirmek ya da ne bileyim geçmiş senelerde bizim yaptığımız gibi Negredo'yu getirmek gibi değil. Hali hazırda Avrupa'da oynayan ve Avrupa'da ismi olan bir ismi alıyorsun. Yaşı da çok fazla değil. Dediğim gibi ciddi bir sakatlığı da yok. Bu Beşiktaş için müthiş bir transfer. Kesinlikle maliyeti de çok uygun. Ya 5'in üstünde olsaydı maaşı, yıllık maaşı, ben çok da istemezdim. Yani bunun karşılığını veremeyeceğinden değil. Kulübün genel mali yapısı ve takım içi dengelerinin bozulmasından korktuğum için istemezdim bunu da. Yoksa yine dediğim gibi bu maaşın karşılığını veremeyecek bir oyuncu da değildi yani. Kesinlikle ben çok şaşırdım dediğim gibi transfere ama fayda vereceğini de düşünüyorum. Bir sene kiralık bence 10 numara iş oldu. Yani kiralık geldi, şimdi harikalar yaratsa da ertesi sene gitse yani yine bizim çok bir şey kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Yani çok öyle Talisca gibi bir oyuncu da değil. Yani sürekli arayacağım bir oyuncu da değil. Her türlü iyi oldu diyebilirim. Orta saha üçlüsü olarak da şunu diyeceğim. Joseph Atiba Pjanić üçlüsü bizim için çok iyi bir üçlü olur ama yabancı sınırını da göz önüne alınca Salih Pjanić Joseph'i görebileceğimizi düşünüyorum ben ligde. Tabii bu hafta Salih de yok. Bu Can için çok önemli bir fırsat bu arada. Maça geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu Can için müthiş bir fırsat olacak. Çünkü ileriki günlerde, ileriki maçlarda bizim nasıl bir orta saha üçlüsü izleyeceğimiz hakkında önemli tüyolar da verecek. Eğer Can'ın durumuna göre yine dediğim gibi Salih, Pjanić, Josef üçlüsünü de görebileceğiz ilerlerde. Yani dediğim gibi çok beklediğim bir transfer değildi. Ben çok şaşırmıştım. Hala şaşkınım dediğim gibi. Ama kesinlikle ben 10 numara katkı vereceğini düşünüyorum. Milli maçta da çok iyi oynadı. Bir tane de golünü attı. Katkı vereceğini düşünüyorum ben Pjanić için.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Miralem Pjanić için ismini tartışmaya hiç gerek yok. Yani bizim şu anda oynayacağımız ve hani oraya alışık olmayan oyuncularla oynayacağımız Şampiyonlar Ligi turnuvasında şampiyonluğu hedefleyen Juventus kadrosunun bir parçası olarak transfer edilmiş. O sıralarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna kafayı takmış Juventus tarafından ilk 11'in ilk tercihi olarak kadroya yerleştirilmiş bir oyuncu. Böyle bir kalite. Tabii en önemli getirisi pas aklı. Onun gibi bir pas aklı bulmak çok zor. Bulsam bile Beşiktaş'a getirmek çok zor. Çünkü çok çok çok üst seviyede yani. Avrupa'nın en elit birkaç pasöründen birisi olarak adlandırılıyordu Roma Juventus yıllarında. Ki pasörlük öyle bir anda kaybolabilecek bir şey değil. Çünkü fiziksel güçten ziyade teknik kapasite ve zeka ile yapılan ve birazcık da tekrarla yapılan bir iş. Şu anda o tekrar eksik belki oyuncuda ama zeka, teknik kapasite bunlar inanılmaz seviyede. Yani tam bir derin oyun kurucu kendisi. Bunun yanında pas kalitesinin yanında belki gide gele ceza alanına sürekli koşu yapan, sürekli bir 10 numara gibi bir golcü gibi oraya giren santrforu ikileyen bir oyuncu değil Miralem Pjanić. Ama en büyük skor katkısını duran toplar üzerinden yapabiliyor. Gollerinin çoğu da duran toplardan geliyor. Ki geçen sezon, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın hiç doğrudan frikik golü atmadan şampiyon olmasını da bir hesaba katacak olursak bu yönden de bir ekstra sağlamış olacak Miralem Pjanić Beşiktaş'a. Gezal belki uzaktan duran topları, yarım kornerleri, taç çizgisine yakın fırsatları içeriye iyi ortalar göndererek değerlendirdi ama hiç böyle net bir frikik tehdidi olarak Gezal'ı şutlar açısından hiçbir kalecinin gördüğünü düşünmüyorum ben ligde. Bunun haricinde kimle kombinlenebileceği dışında şöyle anlatmak istiyorum. Yani bir geçen sene, geçtiğimiz sezona gidelim. Beşiktaş'ın orta sahadaki 3 ismini saymaya çalışın. Joseph, Atiba, 3. isim belirsiz. Oğuzhan mı? Laiç mi? Mensah mı? Üçünü toplasan bir hücumcu orta saha performans sağlamadılar. Çok istikrarsız 3 performans. Çok hadi Oğuzhan'ı ben yine dışarıda tutuyorum. Oynadığı dönemlerde yeterli buldum ben Oğuzhan'ı. Ama Mensah ve Laiç'ten çok yetersiz performanslar. Ve Atiba ve Joseph ikilisinin üzerine sürekli defansif anlamda yük bindiren bir üçüncü kişi durumu vardı. Ve Beşiktaş aslında geçtiğimiz sezon 3 orta sahalık yeri 2 oyuncuyla kapatmak durumunda kaldı ve kapattı. Joseph Atiba ikilisiyle. Bunu yapabilmeyi sağlayan şey Atiba'nın bir vücuda iki ayrı futbolcuyu sığdırmış gibi oynamasıydı. Yani Atiba, Sergen Yalçın da tabii ona verdiği rolün ayrıcalığıyla birlikte Beşiktaş top çıkartırken bir derin oyun kurucu gibi davranıyordu. Top bir şekilde orta sahayı açtıktan sonra ise gol koşusu atan ikinci santrafor gibi 10 numara gibi davranıyordu. Ve geçtiğimiz sezon lig temposunun yoğunluğuna rağmen Atiba'nın kendine çok iyi bakışı, Avrupa'nın olmayışı, bu sık maç temposuyla beraber hiçbir takımın aşırı aşırı tempoyla Beşiktaş'ı karşı karşıya bırakamaması sebebiyle iki kişilik oynama görevini üstlenebilmişti. Ama bu sezona geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'nin varlığı, Beşiktaş'ın oradaki kaliteyi katlama zorunluluğu göz önüne alındığında tekrardan tek kişiye, tek futbolcuya bu iki kişilik rolün verilmesi yerine Beşiktaş normalde olması gerekeni yaptı ve orayı iki o rolleri iki ayrı oyuncuya paylaştırdı. İki ayrı iç oyuncusuna paylaştırdı. Zaten golcü olan ekstra bir santrafor gibi sürekli ceza alanına koşan, hücum pistonu görevinde sürekli gidip gelen, rakip ceza alanına girip çıkan isim olarak Alex Teixeira tartışmasız olarak geldi. Bunun yanında kesici olarak öndeki ikilinin arkasını toparlayabilecek, bunun yanında Sergen Yalçın'ın da arzu ettiği gibi statiklikten uzak, zaman zaman ileriye de katkı verebilecek çok yönlü bir 6 numara olarak Josef de Souza var. Ben bu iki oyuncunun yerini ideal bir planda, hiçbir eksikliğin olmadığı bir planda garanti görüyorum. Üçüncü oyuncu, üçüncü rol ise derinde oyun kuracak. Oyunu geriden çıkartırken ekstra bir oyun aklı olacak isim olması gerekiyor. Buraya planlanan oyuncu Salih Uçan'dı. Ta ki transfer sezonunun son gününe kadar. Şimdi oraya Pjanić gelince Salih Uçan ilk oyuncu olarak yazıldığı yerde bir adım gerilemiş oldu. Çünkü Pjanić, Salih'le benzeşen bir oyuncu. Aynı roldeler. İkisi de derin oyun kurucu rolünde. İkisi de sürekli ceza alanına giden birer on numara değiller. Ve Pjanić ne olursa olsun Salih'i çok da beğensek de Salih'in daha kalitelisi. Dolayısıyla ben orta sahada Josef, Alex ve Pjanić üçlüsünü Sergen Yalçın'ın kurması gerektiğini düşünüyorum. En azından benim kendi kafamda çok uyumlu olduğunu düşünüyorum bu üçünün. Yani tam rollere oturuyorlar. Tabii burada bir üçüncü yerli olayı ortaya çıkıyor. Kalecimiz yerli, sol bekimiz yerli. Stoper ikilisinde Vida Wellington'u yazıyoruz. Sağ bekte Valentin Rozier'i yazmak zorundayız. Ön üçlüye baktığımız zaman santrafor Batshuayi kesin. Sağ ön Raşit Gezal kesin. Değişebilecek tek yer sol ön. Dolayısıyla ben üçüncü yerli olarak ilk düşünülmesi gereken ismin Kenan Karaman olduğunu düşünüyorum. Oyuncu şu anda milli takımdaki performansıyla çok eleştiriliyor. Ama süslü püslü bir oyunu olmadığı için eleştiriliyor. Ve herkesin ona gücü yettiği için o eleştiriliyor. Belki iyi bir performans sergilemiyor ama zaten o Kenan bir takımı tek başına değiştirebilecek bir oyuncu değil. Ama takım arkadaşlarına, sahadaki tüm partnerlerine sonuna kadar yardım eden, onlara katma değer ekleyen yardımcı rol oyuncusu, bir parça oyuncu. Şimdi zaten Pjanić gibi, Alex gibi, önde Batshuayi gibi, Raşit Gezal gibi 4-5 tane ana yıldızımız varken sol öne hem yerli kontenjanından hem de oyuncu tipi bakımından Kenan Karaman'ı eklemek, savunma yardımıyla, onun çalışkanlığıyla, alan boşaltmasıyla, başka takım arkadaşlarını boşa çıkaracak koşullarıyla çok faydalı olacaktır Beşiktaş'ın oyun tarzı adına. Yani ben böyle bir dörtlü plan bekliyorum. Yani Josef, Alex, Pjanić ve sol önde Kenan Karaman diğer parçalarla birlikte çok net oturuyor bence. Diyelim ve yavaştan Yeni Malatyaspor maçına da geçelim. Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la beraber geçen sezonu aslında etkileyici bir performansla kapatmıştı. Fenerbahçe'ye yanılmıyorsam Fenerbahçe'ye karşı bir galibiyetleri vardı ki çok kritik bir rol oynamıştı şampiyonu belirleyen yolda. Bu senede İrfan Buz bir 5-2 tercih ediyor. Dünyada artan üçlü beşli savunmaların girdabına katılmış gibi ama bilinçli ama bilinçsiz ve tüm kadroyu da buna göre yapılandırmış gibiler. Yani stoper alternatifleri fazla, bunun yanında bekleri çok ileri çıkan kanat bek rolünde oynamaya çalışan, oynamaya müsait isimler, orta sahada iki tane tempo yapabilecek oyuncuları var. Kanatları güçlü değil ve ön tarafta da bir santrafor yoğunluğu var ikiliden ikili kullanmadan ötürü. İlk maçta mesela ben Malatyaspor'u oturup böyle detaylı detaylı incelemedim. Ama ilk maçlarında çok eleştirildiler. Sanıyorum Karagümrük'e karşı oynamışlardı. Ve çok kolay geçildiği ifade edildi. Sonrasında özür diliyorum Trabzonspor'a karşı oynamışlar. Zaten 5-1'lik bir mağlubiyet aldılar. Sonrasında Göztepe'ye ve Gaziantep'e karşı kazandılar. Şimdi de Beşiktaş deplasmanına geliyorlar. Yani oyunlarını değiştirebilirler. Daha tutucu bir oyunda oynayabilirler. Önemli eksikleri de var. Tamamıyla bilinmezliklerle dolu bir maç olabilir. Özellikle milli aradan sonra Şampiyonlar Ligi arifesinde Beşiktaş'ın konsantrasyonunu da toparlayıp toparlayamayacağı çok belirleyici olacak bence. Mert sen nasıl görüyorsun bu maçta? Malatyaspor'un tehlike yaratma oranı nedir? Beşiktaş sence bu maça garanti gözüyle mi bakmalı yoksa veya farklı şeyler denemeli mi maçı kazanmak için?
Ya bu fikstürde bu sıkışık maç temposunda iki maça garanti diye bakamayız ne yazık ki. Oraları biraz geçmiş bulunduk. Çünkü işte haftada iki maç, ligler bile iki maç oynanıyor. Daha Türkiye Kupası girecek. Ortalık iyice karışacak. Sık tempoda da illaki ki takımda milli takımdan dönen oyuncular da var. Bence 11'de değişiklikler olacaktır. Ona zaten gireriz. Ama zor bir maç bizi bekliyor. Yani Malatyaspor kolay bir takım değil. Daha doğrusu çok iyi bir takım değiller ama büyük takımlara karşı nasıl oynamasını gerektiğini biliyor. Geçen sezonda büyük takımlara karşı fena bir performans sergilememişlerdi. Hatırlarsın sezonun son maçında Galatasaray karşısında bizi biraz da rahatlatmışlardı. Veya işte Fenerbahçe'yi Kadıköy'de rahat yenmişlerdi. Güzel oyunları vardı. Biraz işte bana da isimlere baktığın zaman merkezi yumuşak gibi geldi biraz. Sol bek ikilisine bakıyorsun. Karim Hafez de hatta çok iyi. Hafez galiba yok sakat. Hatta diye oyna. Hatta de iyi bir sol bek. Ben hani en sivri olarak orayı görüyorum. Bir de Adem Büyük ve Kubilay ikilisi. Yani bilmiyorum ikili mi çıkar, tekli mi çıkar ama bence Adem Büyük Beşiktaş maçlarında böyle daha doğrusu büyük maçlarda ekstra motivasyonla oynayan bir insan. Özellikle bu milli takıma da alınmama triplerinden sonra tabiri caizse muhakkak bu maça da asılacaktır Adem. İyi de oynayacaktır. Zaten bence biraz yanındaki oyuncuları da oynatmayı seven bir oyuncu Adem. Bence kanat oyuncularına iyi marka edersek çok sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. O biraz bizim beklerin göstereceği oyuna bağlı olacaktır. Malatyaspor kapanacaktır. Gene kontraya çıkacaktır kanatlardan. Yapması gereken makro oranda o. İşte burada Beşiktaş'ın gene bence kendi oyununu ama iyi bir şekilde hata yapmaksızın oynamasıyla sonuç gelecektir diye düşünüyorum. Ben taktik anlamda çok değişikliğe gitmeyeceğini düşünüyorum. Dortmund maçı taktiğini dener mi diye soracak olursam bence denemez. Çünkü ikisi apayrı maçlar olacaktır. Spoiler de vermek istemez. Onun için daha kendi bildiğimiz Beşiktaş'ın o ilk sahadaki gümbür gümbür oyununu deneyecektir diye düşünüyorum.
Ya Malatyaspor büyük ihtimalle biraz daha konservatif, biraz daha tutucu bir oyuna başlayacaktır. Burada bence Beşiktaş'ın taktiğinde kritik olan kenarları ne kadar efektif kullanabileceği, beklerden ne kadar oyunu çıkarabileceği. Çünkü beşli, üçlü sistemlerde kanat bek kullanan veya işte tek kenar savunmacısı kullanan, kanatta bir oyuncu kullanmayan sistemlerde savunmadaki en büyük sıkıntı bu kenarları tek kişiyle savunmak oluyor. Mesela sizin kenarda sadece kanat bekiniz varsa ve ön oyuncularınız rakibin stoperleriyle ilgilenme görevine sahipse, siz oradan bir beki topla birlikte çıkardığınızda kanat rakibin kanat bek oyuncusu mecburen sizin bekinize geliyor ve sizin sağ ön veya sol ön kanat oyuncunuz boş kalıyor bu sefer. Böyle ikili oyunlarla bu tarz yapıları açabiliyorsunuz. Onların düğümlerini biliyorsunuz. Beşiktaş'ın da bunu yapması gerekiyor. Dolayısıyla mesela ilk 11 tahminine de yavaş yavaş geçeceğiz. Ben Rıdvan'ın sahaya çıkacağını düşünüyorum. Zaten Ensakala'nın durumu hani hazırlık maçında oynadı. Ama nasıldır bilmiyorum ki yerli durumu da var bir yandan. Umut da sakat. Rıdvan ve Rozier'in bu konuda kilit rol oynayabileceklerini düşünüyorum. Akif sen neler söylersin bu maç hakkında, Malatyaspor maçı hakkında? İlk 11 tahminini de alabiliriz.
Malatya güçlü bir ekip. Zaten yıllardır da lige iyi başlayıp sonradan kaybolan ekiplerden Malatya. Ve işte bunun türevleri de var ligde. Karagümrük, Göztepe, Malatya. Bunlar hep aynı tür takımlar. Bu sene fena bir ekip değiller aslında. Defans düşlüsü hariç ben çok da kötü görmüyorum Malatya'yı. Kalecileri hakkında pek bir fikrim yok. Sadece Ertaç falan sakat olması lazım bir de. Kerem Afez eksiği var. Tete eksiği var bir de ileride. Onun dışında da bir eksiklikleri yok. Orta sahaları iyi, fena değil. Kanat bekleri de iyi, hatta de iyi, fena değil. Ama dediğim gibi defans üçlüsü açısından ben Malatya'da pek bir şey göremiyorum onun dışında. Yani defans hattında Sadık ve Semih Kaya olan bir takım. İlla ki eksik şey yapacaktır ama bunun önündeki savunmayı ne kadar iyi yaparsa o kadar kötü olacak bizim için. Yoksa dediğim gibi arka üçlüsü kötü oyuncular. Burada Batshuayi'ye ve Pjanic'e bence çok önemli görev düşecek. Pjanic oynarsa yani adamın yıllardır uzun toplarıyla biliyoruz Pjanic'i. Bence bu büyük bir artı olacak. Tabii ne kadar oyunu açacaklar Malatya, ne kadar bize hücum yapmaya çalışacak bir de deplasmandayken. O da bir ayrı bir soru işareti. Yani çok da büyük boşluklar vereceklerini de düşünmüyorum ben Malatya'nın. Ama yine burada iş en büyük yine Pjanic'e, yine Gezal'a, yine oynarsa Salih'e, pardon, o yine oynarsa Oğuzhan'a falan düşecek. Kilidi açacak oyuncular lazım olacak bence. Onun dışında Adem Büyük'ten ben yine şov bekliyorum. Ya sadece bize karşı olduğunu da düşünmüyorum. Böyle oyuncular İstanbul kulüplerini, büyük kulüpleri severler. Ya burada Beşiktaş'a karşı oynuyor diyerek algı yapmak da istemem. Ama böyle oyuncular oynar abi, Fener'e karşı, Galatasaray'a karşı oynar yani. Geçen sene de oynuyordu, Galatasaray'a karşı oynadı yani. Son maçta da fena değildi. Yine dediğim gibi büyük bir hırsla oynayacağını düşünüyorum ben. Bizden yetişmede bir oyuncu zaten. Altyapısı da Beşiktaş'taydı. İyi oynayacağını düşünüyorum ben bizim maçta. İyi oynamasa bile hırsla oynayacağını düşünüyorum. O yüzden hatta bir gol bile yazabilirim yani Adem Büyü'ye. Onun dışında çok fark yaratan oyuncuları yok. Yani dediğim gibi kapanacaklarını düşünüyorum ben. İrfan Buz da iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Kısır bir maç olabilir ilk yarısında. Dediğim gibi yine bize en çok iş düşecek. Gezal'a iş düşecek. Pjanic'e iş düşecek dediğim oynarsa. Biz ne kadar kilidi açmaya çalışırsak, ne kadar çok atak yaparsak o kadar çabuk kırılırlar diye düşünüyorum ben. Onun dışında ilk 11 tercihimde podcast öncesinde böyle ufak hazırlanırken orta saha üçlüsünü Josef, Necip ve Can olarak düşündüm. Ama şunu da düşündüm sonradan. Ya Pjanić milli maçta da oynadı. Oynama ihtimali yüksek bir oyuncu şu anda. Ya kesin oynar diye bakamıyorum. Antrenman durumu nedir bilmiyorum tabii. Çünkü bu bir kanat şey oyuncusu değil yani. Nasıl desem, stoper oyuncusu değil yani. Orta saha oyuncusu. Her türlü bir de Beşiktaş gibi bir takımda her türlü kondisyona ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Ya mesela Teşeriya'nın ilk geldiğinde ikinci maçında ilk 11 başladı. Yani çok da aman aman bir kondisyona ihtiyacı yoktu ama orta sahada ihtiyacı olabileceğini düşünüyorum. Ya tabii kullandığı role göre de değişir. Şeyi de düşünüyorum bu arada. Eğer Pjanić oynarsa Pjanić'i daha geride, Josef'i daha ileride oynatacağını düşünüyorum. Bu lig genelinde de böyle olur muhtemelen. Yani ara ara çünkü şeyi de gördük biz geçen haftaki maçlarda. Salih'i daha 8 numarada yazıyordu herkes ama daha çok derine gelip oyunu kurup Josef'in de daha önde ısırgan bir oyun tarzıyla oynadığını da gördük. O yüzden hem Pjanic, Salih benzer oyuncular olduğu için yine aynı rolde kullanacağını düşünüyorum ben. Ya Pjanic, Necip, Josef, pardon ya Pjanic, Josef, Can ya da işte Necip, Can, Josef şeklinde bir orta saha kurgusu görürüz muhtemelen. Defans dörtlüsünde Rıdvan, Vida, Wellington, Rozier tabii ki de. En sakalanan hazırlık maçında ne durumda olduğunu bilmiyorum. İzlemedim maçı. Ama yerli durumundan dolayı ben Rıdvan'ın oynayacağını düşünüyorum. Geçen hafta da çok bir şey yoktu yani. Rıdvan'ın kötü performans da sergilemedi. Oynadıkça bence daha iyiye de ilerleyeceğini düşünüyorum. Kalede yine Ersin devam eder. İleri üçlüyü Larin sanırım milli takım maçında oynamadı. Adalesindeki bir ağrıdan dolayı falan oynamamıştı diye hatırlıyorum. Onun durumuna göre Enkudu, Batshuayi ve Gezal üçlüsünü kullandım ben ileride. Bu arada Atiba'yı da şeyden almadım kadroya. Milli aradan dönecek. O da yorgun olabilir. Belki onu da kullanmaz diye almadım. Ama dedem yine şaşırtıp vallahi bir anda ilk 11 bile çıkabilir yani. Onu da pek şey yapmıyorum. Bu üçlüyü kullanacağımızı düşünüyorum ben. Larine taktik tercihi olarak da kullanmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok fazla açık verecek bir takım olduğunu düşünmüyorum ben Malatya'nın. Enkudu'ya daha çok ihtiyacımız olabilir gibi geliyor bana. O yüzden böyle bir ilk 11 tercih yaptım.
Şimdi orta çizginin özel haberine göre kadroda olabilecek Alex Teixeira. Pjanić de bugün ilk antrenmanına çıkmış. Şimdi iki ucu sivri değnek gibi, hani kimisi, hangisini oynatsan. Şimdi bölüm öncesinde de konuştuk. Mert şey dedi mesela, oynayabilecekse eğer Alex Teixeira bu maçta oynar. Dortmund maçında tempo gerektiği için orta sahanın geçirgenliğini engellemek için dinlendirebilir, yedekte bırakır Teixeira'yı diye. Bana da öylesi daha mantıklı geliyor. Bence eğer ilk 11 çıkabilecek durumdaysa iç sahada, ben Alex Teixeira'nın bu maça başlayacağını düşünüyorum. Tabii
Ben
yanında
şöyle bir şey gireyim araya.
tabii.
Ben şöyle gireyim araya. İki tane yarım oyuncudansa yani Pjanić tek antrenmanlı Teixeira kattı. İki tane yarım oyuncudan şeyden sonra Necip ve Can'ı oynatır bence hoca. Bizi şaşırtır tamamen. İkisini de oynatmaz bence. Sonradan sokar oyunu.
Ya söylediğin kesinlikle uzak bir ihtimal değil. Şeyde yani Necip Can çıksa şaşırmam. Ama mesela Alex, Necip, Josef falan da yapabilir. Hani bir yarım oyuncu, iki tam oyuncu gibi. Orta saha kesinlikle şu anda bir açmaz halinde Beşiktaş'ta. Oğuzhan da var hiç saymadığımız. Haftanın erken dönemlerinde veya bu haftadan önce geçtiğimiz hafta sonu mesela birçok muhabir Oğuzhan'ı yazıyordu oraya. Can'ın hazırlık maçındaki performansı gelmeden önce. Can iyi bir performans sergiledikten sonra daha çok Can'ın ismi yazılmaya başlandı. Yani ne olacağını gerçekten hiç kestiremiyorum. Ama defans dörtlüsünde tabii kalede Ersin bence de devam eder. Eğer Mert formayı, eldivenleri teslim alacaksa Borussia Dortmund maçında teslim alabilir. İlk maçına orada çıkabilir diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi tecrübesi gerekçesiyle. Geri dörtlü Rozier, Vida, Wellington ve Rıdvan'dan oluşur. Dediğim gibi Rıdvan ve Rozier'in toplu aksiyonları yeni Malatyaspor gibi bir rakibe karşı çok daha önemli olacaktır bana kalacak olursa. Orta saha büyük açmaz. Kenarlarda da yani Enkudu kanat bek kullanan bir ekibe karşı etkili olabilir. Ama belki Dortmund maçında da değerlendirebilir Enkudu'yu. Eğer bekleyip çıkacaksak Enkudu etkili bir silah olabilir. Öteki taraftan baktığımızda Larin oynamadı mıydı maçta? Bir de Kenan iki maçta oynadı. Dolayısıyla Kenan yorgun, Larin oynamaya müsait değil. Enkudu orada öne çıkıyor gibi. Sağ tarafta ben Raşit Gezal'la başlayacağını düşünüyorum. Bu kadar değişikliğe açık bir kadroda en azından bir tane net oyuncu olacaktır. Ve ön tarafta da Michy Batshuayi olur bence. Orta sahaya bir çözüm bulamadım, bir şey uyduramadım. Mert sen neler söylersin? Sence nasıl bir 11 çıkmalı?
Şöyle diyeyim, bence Kaya'da Ersin'i bozmaz hoca. Zaten o aslında geçen şey çıktığı konuşmada Candaş Tolga'nın verdiği demeçlerden de çok ipucu yakaladık aslında bence. Ersin'in sezonun kahramanı olarak gördüğüne göre Ersin'e çok güveniyor demektir. Bence Şampiyonlar Ligi'nde bile Ersin'le çıkabilir. Belli olmaz hoca. Ama yarın da bence Ersin'le çıkacaktır. Zaten beğeniyor. Sağda Rozier, Wellington, Vida benim şaşırtacağım olmaz yani. O üçlüye çıkar. Rıdvan da çıkacağını eminim. Çünkü Rıdvan'la ilgili pozitif şeyler de zaten 2 haftadır açıklıyor. Kim diyor yani Rıdvan'a biz güveniyoruz. Rıdvan Beşiktaş'ın geleceği. Oynatmadığım o zaman biz onun için oynatmıyoruz diye. Burada çok tartışmıştık hatırlarsınız Rıdvan'ın durumunu. Gerçekten de öyle. Umut'un da zaten hafif bir sakatlığı vardı milli takımdan döndü. Rıdvan milli takımda da oynamadı, dinlendi diye bence muhtemelen Rıdvan'ı Malatya maçında 11'de görürüz diye düşünüyorum. Orta sahada aslında tam olarak benim anlattığım şekilde Koray küçük bir spoiler vermişti. Aynı şekilde işte Dortmund maçını düşünerek ben Pjanic'i oraya saklayacağını düşünüyorum. Can'ın çok beğendiğinden bahsetti hoca. Genç, 20 yaşında inanılmaz bir fiziği var dedi. Temponun önemini bahsetti. Dolayısıyla ben Dortmund maçında da bu Malatya maçında ikisinde birden Can'la çıkabileceğini düşünüyorum. Bence Josef Can ve Alex Teixeira eğer oynayabiliyorsa Malatya Spor karşısında sahaya çıkar. Eğer oynayamayacak gibiyse de bence Oğuzhan çıkmalı Necip yerine. Çünkü şu bir gerçek. Beşiktaş işte Antalyaspor, Gaziantep gibi takımlara karşı, Malatya gibi takımlara karşı Necip Can, Josef, Atiba, Josef, Necip gibi üçlülerle çıktığı zaman açamıyor. Yani geçen sene Malatya deplasmanını hatırlayın. Antalya deplasmanını hatırlayın. Antalya deplasmanı daha zor kalınan beraberlik. Malatya daha zor kazanılan bir galibiyet. Bu seneki Antep deplasmanını hatırlayın. Hep bizi sıkıntıya sokan maçlardı. Onun için ben hocanın bundan daha sarıp Necip'i başlatmayabileceğini düşünüyorum. İdeal olan da. Bence sırf bu yüzden Necip yerine ya Alex ya da Oğuzhan başlar diye düşünüyorum. Bence de sağ Gezal'ı atar sonra Enkudu'yu atar. Larin sakatlığından dolayı yedek tutar. Larin'i Şampiyonlar Ligi'nde oynatır. İleride Batshuayi çıkar. Ama ben Enkudu'nun sıkıntı yaratacağını düşünüyorum bu maçta. Çünkü şimdi Beşiktaş'ın ceza sahası içini kalabalıklaştıramadığı takdirde kalabalık takımları, kalabalık kale önünü savunan, merkezi iyi kapatan takımları açma şansı yok. Evet, kanattan iyi ortaları açabilirsin veya kanattan tehlikeye atarak ama işte Enkudu onu yani kanatta çizgide gidiyor geliyor ama bunu içeri orta anlamında ne kadar verimli kullanıyor veya bu skor katkısı olarak ne kadar yapabilir? Bence bir soru işareti. Yani ben rakip takım olsam topu Enkudu'ya attırtıp Enkudu'yu kitlemeyi tercih ederim. Bunu yaptığı zaman zaten Beşiktaş'ın gol atma şansı kalmıyor. Onun için bence bu tarz kafan takımlara karşı elinde yetenekli kim varsa sahaya sürmen gerekiyor. Can ve Alex bunun için yeterli olacaktır. Önemli de olacaktır. O için de düşünüyorum. Larin de ikinci yarıda muhakkak oyuna girecektir bence. Diye düşünüyorum. Ve 11 tahminim bu şekilde.
Ya sen konuşurken bir yandan da şöyle geçen sezonun ortalarına doğru yaptığımız programları hatırladım da yani kadro tahmini yaparken hep aynı şeyi söylüyorduk. Şu orta sahayı biliyorsunuz zaten Atiba Josef'i bozmaz. Üçüncüsü artık Laiç varsa Laiç, Mensah varsa belki, ikisi yoksa Oğuzhan. Defans dörtlüsünü biliyoruz, kaleciyi biliyoruz. Önü üçlüyü de biliyoruz ha. Hepsini biliyorduk. O kadar
En çok
kısıtlıydı 11'in.
tartıştığımız şey Rıdvan Ensekalı'nın.
Aynen. Rıdvan Ensekala mı? Orta sahada üçüncü isim kim olur? Bu iki şeyi tartışıyorduk.
Az.
Şimdi işte efendim?
Ne?
Bir şey mi dedi biri?
Yok.
Ha,
Yok.
iyi. Yani şimdi ise bambaşka bir yere geldik. Yani Can var, Oğuzhan var falan, orta sahada Necip var böyle.
Daha Mehmet topa. O kadar alternatifimiz yoktu ki şey diyorduk böyle. Dakika 60'ta Mensah girsin yani koşar falan en azından.
Abi ya, bak adam
Aynen.
koşuyor yani.
Kadro yapan
Başka
hiç
kişi
Mehmet
şey yok.
Topal aklımıza bile gelmedi. O kadar bomba
Oha,
bence.
Mehmet Topal var.
Mehmet Topal var. Yani, üç tane sol bekimiz var mesela. Böyle bir ilginçlik.
Bir tane sağ bekimiz var.
Ecemi Sar her yerde abi.
Yani, tam trafora bakıyorsun. Mesela şu anda gerçi geçen yani üçüncü tercih olarak gözüken Güven Yalçın geçen sezon ikinci tercihti. Bir ara gitmeden önce. Ondan sonra Cenk gelmişti. Bir de buraya Cenk de eklenecek çok çok büyük ihtimalle devre
Bu
arasında.
sezon
Eğer
dördüncü
Avrupa
tercih Güven. Değil mi?
efendim
Dördüncü tercihtir Güven bu sezon.
bu sezon tabii yani Batshuayi, Kenan,
Larin.
Larin,
Güven.
Güven, oraya bir de Cenk eklenecek büyük ihtimalle. Beşinci tercih olacak. Eğer Beşiktaş mesela Avrupa'da da Avrupa Ligi'nde mesela hoca devam etmek istemiyorum dedi ama denk geldi Avrupa Ligi'nde devam etme durumu oldu falan. Cenk eklemesi de mesela çok büyük çok çok büyük ekleme olacaktır o zaman. Orayı çok iyi oynayabilen, oynamış bir oyuncu. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki en büyük tecrübelerinde de vardı. Yani bayağı önümüz açık ya. Sanki şu an her şey olumlu mu gidiyor ne?
Abi
Beşiktaş'ta.
iş güzeldi işte, biraz sıkıntı, sıkışık maç takvimi. Yani bizim ligdekiler biliyorsunuz, sağ zeminde biliyorsun yani, gider Alex de Fier, Allah korusun maç sakatlanır. Olmayacak şeyler değil bu. Ligin statların zemini ortada. Oyuncuların profili de ortada. Al başına belayı sonra. Yani onun için temkinli olmakta fayda var ama evet, şu an çok rahat bir, yani elimiz güçlü bir kadromuz var. Rahat demeyelim. Alternatifli bol bir kadromuz var. Hoca
Evet.
istediği gibi bir kadro kurdu. Yani şu an keyif modunda hoca. Diyor ki yani ben atan meşhur sözü de söyledi. Zorlanmak zorlamamaktan iyidir diyor. Ya
Zorlanmamak daha iyidir. Nasıldı lan?
zorlanmak da, aynen zorlanmamak. Zorlanmak daha iyidir zorlamamaktan. Aynen.
Zorlanmamaktan iyidir zorlanmak.
Ha, evet. İlk işte kimse
Evet.
söyleyemesin diye karıştırdı cümleyi.
İkisi de karıştırdı bu arada.
Vallahi gerçekten de doğru yani. Hoca seviyor böyle şeyleri. Eli bol, artık daha rahat. Kafası rahat. Hani bunu aşağıya dönüp biz maçı nasıl kazanacağız abi diye daha az soracaktır. Atmalıyı da hatırlarsın, anlattı. Yani daha rahat, daha bir özgüvenli Beşiktaş'ı izleyeceğiz. O ya, içimiz rahat onun için. Alternatifi bol. Yerlisi kaliteli, yabancısı kaliteli. Ya güzel bir sezon bizi bekliyor. Neydi hoca? Rıdvan da oynayacak, Umut da oynayacak, Enstakala da oynayacak dedi. Benim tek şaşırdığım nokta, Enstakala'yı geçen sezonun yıldızı dedi. Ben orada bir şok oldum. Demek ki bizim göremediğimiz bir şey görüyormuş hocam, helal olsun.
Orada tabii şey de vardır canım. Oyuncusuna motive etmek zor bir dönemden geçiyor. Enes Sakal'a çok da eleştirildi. Hala yani kabul göremeyen taraftarın ya bu da oynamasın dediği herhalde tek oyuncudur ya Enes Sakal'a. Yani
Yok
zor.
ama bayağı seviyor. Ya açıklamalarda onu anladım. Sadece motive etmek yani şey değil yani. Hep bütün oyuncuları sayarken ya bir de ego var. Bayağı bir överek saydı. Ya yani eleştiri zaten sorusu yoktu Esakalı'ya yönelik. Yani bayağı bir seviyor hoca Esakalı'yı. Demek ki
Abi bir
bizim
de
göremediğimiz farklı bir şey görüyor. Olabilir yani hocanın taktik
ya
anlayışında.
yıldız derken bir de adam MVP falan dememiş yani. Yıldız geçen
Abi.
sene hiç ben sakatlandığını falan da hatırlamıyorum mesela Sakal'ın. Yani darbeye bağlı olması dışında böyle.
Kırmızı gördüğünü hatırlıyorum. Kan beynime sıçrıyor.
Kırmızısı var
Evet.
işte. Öyle saçma sapan
Sol
hareketleri var
bek
bazen.
Doruk kanımız var.
Ney?
Sol bek Doruk kanımız var. Onun yüzünden.
Ha. Karlı Gençler Birliği deplasmanı. Sonra
Yani
Cenk Tosun'u
geçen
sakatı
sezon
verdik.
Can gibi bir oyuncu olsaydı orta saha rotasyonumuzda herhalde bir 30 maç falan oynardı ligde diye düşünüyorum.
Kim?
Tabii
Doğru kan
canım.
mı?
Can.
Çok rahat oynardı.
Çünkü o kadar yoktu ki üçüncü oyuncu. Hiç yoktu ya. Gerçekten zor. Hani dönüp dönüp eski başarıları övmek belki bir noktadan sonra zarar verir. Ama şu başardığı şey Sergen Yalçın'ın ve ekibi gerçekten iyi ölümsemek bazı sonuçlar çıkartmak gerekiyor. O zaman bir tahmin de yapalım. Kesimizdir.
2-0 diyorum ben.
Güzel.
Evet.
Skor.
Ha, skor. Ben 2.5 alt diyorum aslında ama gönlümden geçen 2-1'lik bir Beşiktaş galibiyeti bekliyorum ben. Böyle 85. dakikada atmalı bir gol.
Güzel. Ben de yine ikinizden de çalarak 3-1 diyeyim. Gol yeriz. Adem Büyük olur. Kubilay olur. Ne bileyim Didier Endon falan olabilir. Böyle acayip bir oyuncu da atabilir. ama çok da zorlanacağımızı düşünmüyorum ya. O zaman kapatalım. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümde ilk Şampiyonlar Ligi bölümümüzde yeni bir heyecanla karşınızda olacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşürüz.